Kitabın adı Köylüler. Yazarı Talip Apaydın. 35. Ayrım. Sabahleyin cenaze hazırlıkları görüldü, mezar kazıldı, ölü yıkanıp kefenlendi. Öğle namazından sonra caminin önündeki musalla taşında cenaze namazı kılındı. Köyün erkekleri hep toplanmıştı. Böyle günlerde köylüler sessiz bir dayanışma içinde olurlardı. Herkes elinden geleni yapardı. Tabutu omuzlarda taşıyıp mezarlığa götürdüler. Haceli geride Mahmut'un kolunda zorlukla yürüdü. Yüzü tanınmayacak durumdaydı. Hoca duasını okudu. Cenazeyi mezara indirdiler. Yüzünü güneye çevirdiler. Oğlu akrabaları üstüne toprak attılar. Sen de iki kürek at, Haceli, sevaptır. Haceli elleri titreyerek küreği aldı. Düşmesin diye belinden tuttular. Öyle güçsüzdü. Geride kadınlar ağlaşıyordu. Sonra köylüler ellerini göğe açıp Fatiha okudular. Başsağlığı dileyip dağıldılar. Haceli ile Mahmut, bir de küçük oğlu İsmail mezarın başında oturdular. Konuşamadılar uzun süre. Derin bir acı içinde beklediler. İkindiye doğru yağmur başladı. Hadi Haceli, kendini topla gayrı. Dudu abla Allah'ına kavuştu. Gidelim, kalk. Koluna girdiler, zorlukla yürüyordu. Uzaktan görenler başlarını eğiyorlardı. Bize gidelim Haceli, biz de oturalım biraz. Yok, evime bırak beni. Olmaz, böyle günde yalnız bırakamam. Bilirsin, kötü günlerimizde hep birlikte olduk. Haceli hıçkırdı, Mahmut'un omuzuna yaslandı. İyi günümüz mü oldu Mahmut? Olmadı kardeş, ne edelim? İsmail'i eve gönderdi. Sen git çoluk çocuğun başına İsmail. Baban şimdilik bizde kalacak. Peki emmi. İç odaya çekildiler. Sen biraz dinlen. Yorgun düştün. Acını biliyorum ama kendini toplaman gerek. Dosta düşmana karşı. Bir zaman onun kendisine söylediklerini, şimdi bu ona söylüyordu. Bulamıyordu ki başka söz. Yoktu ki. Yatak serdirdi. Çoluk çocuğu da uzaklaştırdı evden. Gürültü etmesinler. Haceli'yi yatırdı, üstünü örttü eliyle. Uyu hadi. Sen benim dünyada en yakın kardeşimsin. Hiç kimseyi dinlemesen bile beni dinleyeceksin. Uyu biraz ha. Haceli uysal bir çocuk gibi sesini çıkarmadan gözlerini yumdu. Derin bir uykuya daldı. Bütün gün kımıldamadan uyudu. Mahmut gitti geldi, kapıyı usulca açıp baktı. Uyanmıyordu bir türlü. Nefes almasa öldü sanacaktı. Öyle bitkin düşmüştü. Ertesi gün sabah çorbayı içip sedire oturdular. Haceli gözleri yerde düşünüyordu. Yüzü karanlıktı. Bir söyleyeceği vardı ama çocukların yanında söyleyemiyordu. Şöyle gezinelim istersen. Dışarısı iyi gelir. Olur dedi usulca. Köyün dışına doğru yürüdüler. Tacım dedeye gidelim. Gece rüyamda gördüm. Öyle mi? Nasıl oldu? Azarladı beni. Yıllardır unuttunuz dedi. Dünya işlerine dalıp gittiniz dedi. Öyle mi dedi? Sakalı uzamış, yüzünde bir örüm sarılığı parlıyordu. Terlemişti kendiliğinden. Şaşkın ve bitik, ne edeceğini bilmez durumdaydı. Mahmut'u geride bırakıp hızlı hızlı yürümeye başladı. Mahmut zor yetişti arkasından. Eski püskü giysileri içinde birden canlanmıştı. Tacım dedeye yaklaştıkça yürüyüşü hızlandı. Yüzündeki çizgiler derinleşti. Bir de titreme geldi içine. Varıp duvara ellerini sürdü, ağlamaya başladı. Dudakları kıpır kıpır dua okudu. Ne okuduğu belli değildi. Özür diliyordu herhalde. Yüzü, sakalı gözyaşına battı. Mahmut şaşarak izledi geriden. Sonra oturdular duvarın dibine. Uzun süre konuşamadılar. Köy ileride bir kerpiç yığını gibi görünüyordu. Bazı bacalardan eğri büğrü dumanlar tütüyor, ağır kımıltıyla yükseliyordu. Kırlar bildik kırlardı. Başka ne dedi tacım dede? Sordu Mahmut. Bir şey demedi. Gözlerini dikti yüzüme. Ak sakalı bir karış. Parmakları kalem gibi. Çok kırgındı. Hiç kımıldamadan baktı. Biz ne yaptık Mahmut? Çok yanlış ettik herhalde. Ne yanlışı Haceli? Başını eğdi, karşılık vermedi. Mahmut anlıyordu ne dediğini. Derin bir bunalım içindeydi Haceli. Zaten çoktandır bocalıyor, kendisiyle hesaplaşıyor, bir yol bulamıyordu. Biz Allah'ımıza, dinimize hiçbir zaman karşı gelmedik Haceli. Hep onlara hizmet ettik. Neden böyle oldu ya? Hırçın bir sesle isyan eder gibi bağırdı. Olanlar herkesin başına gelen şeyler. Bundan kurtuluş yok. Bak tacım dede bile rahmetlik. Onu demiyorum ben. Bu sıkıntılardan neden kurtulamadık? Mahmut yüzüne baktı, bocaladı. Bilemem. Tacım dede biliyor. Onu söylemek istedi. Biz o tarafı pek hoşladık Mahmut. Hep dünya işlerine daldık. Yok canım, daldık da ne yaptık? Elimizden geldiğince namazımızı kıldık, orucumuzu tuttuk. Hiçbir yaramaz işimiz yok. Haram yemedik, yalan söylemedik. Vatanımız için çalıştık, daha ne yapalım? Bu kadarı yetmiyor demek. Ne edelim başka? Eğilip yere bakmaya başladı. Zayıflamış yüzü sıkıntılar içindeydi. Usulca doğruldu. Gidelim. Ben Hoca Efendi'yi göreceğim. Bakalım o ne diyor. Kalkıp yürüdü. Mahmut gene arkasından zor yetişti. Çelimsiz bedeni bilinmedik bir güçle gerilmişti sanki. Öyle çabuk yürüyordu. Yavaş ol, acele, acelen ne? Duymuyordu. O günden sonra giderek değişti Haceli. Mahmut'u pek aramaz oldu. Mahmut ona gittiği zaman da hep somurttu, konuşmadı. Dudakları habire kımıldıyor, dualar okuyordu. Akşam sabah camideydi. Hoca Efendi ile konuşuyor, uzun uzun onu dinliyordu. Bir yandan da düşünüyordu suskunluk içinde. Yüzünün biçimi, bakışı değişmişti. Eski Haceli'ye benzemeyen başka bir kişi olup çıkmıştı. Köylüler önce alay ettiler. Adam birden hidayete erdi, sofu oldu dediler. Sonradan olan tam olur dediler. Haceli bunları duymuyor, kim ne derse desin aldırmıyor, durmadan namaz kılıyordu. Mahmut'tan uzaklaşmıştı iyice. Bazen karşılaşsalar bile soğuk bir selam verip hemen gitmeye davranıyordu. Dur yahu Haceli, ne oluyorsun? Konuşalım biraz. Ya karşılık vermiyor ya da ben gidip namazımı kılayım diyerek yürüyordu hemen. Mahmut'tan kaçıyordu açıkça. Bunu anladı Mahmut. Şaştı, üzüldü. Söyleyecek söz bulamadı. Köyün dindar kişileriyle, İmam Rıza Efendi ile sık sık konuştuğunu görüyordu. Bir de her gün Tacım Dede'ye gidiyordu. Sabah erkenden ya da dal öğlen. Ne zaman aklına eserse, işi gücü bırakıp dizlerine dayana dayana tepeyi tırmanıyor, dua okuyor, duvarın dibine oturup saatlerce düşünüyordu. Orada kendi kendine ağladığını görenler vardı. Giderek bambaşka biri oldu Haceli. Köylüler de bunu kabullendiler. 67. Tam buğday biçiminde izinli geldi Selim. Çok sevindiler. Hay Allah razı olsun oğul. Çok düşünüyordum gelmeyi verirse ne ederim diye. Bu yıl evcek kötü durumdayız. Çalışacak adam yok biliyorsun. Benim bel ağrılarım kötü. Sabahları zor kalkıyorum yataktan. Çoluk çocuk dersen görüyorsun işte. Merak etme baba, Allah'ın izniyle hepsinin altından kalkarız. Çavuş rütbesini takmıştı. İnce uzun boylu, diri bir delikanlıydı. Kendine güveni artmıştı iyice. Cakalı bir yürüyüşü vardı. Yüzü parlıyordu gülerken. Bir de üçgen bıyık bırakmıştı. Yüzbaşımın selamı var. Yüzbaşım dedi ki, yüzbaşım çok iyi adam. Dilinden düşürmüyordu. Hep askerliği anlatıyordu. Mahmut bakıyor, beğeniyordu içinden. İyi anlıyordu onu. Sanki tamamen geçmemiş kendi yaşamı. Nasıl da coşkuluydu anlatırken. Nasıl da hayrandı. Biz de böyleydik demek. Ah gençlik, ah. Gerçi bunlarınki nedir? Yat kalk hazır ol. Bizim he. Gülümseyerek bakıyordu yüzüne. Asıl düşündüğünü söylemiyordu. Sizinkisi çocuk oyuncağı. A oğlum, sen savaşı bilir misin? Savaşı. Günlerce göğüs göğüse, süngü süngüye. Yanı başında arkadaşların patır patır dökülürken, her an alnına bir mermi saplanıverme tehlikesi içinde, gece gündüz toprağa yapışık. Bu sizinki askerlik mi? A oğlum. Söyleyemiyordu bunları ama hep aklından geçiriyordu. Zaten uzun uzun konuşmaya da zamanları olmadı. Tırpanı tırmığı alıp ekim biçmeye gittiler. Selim köyde ancak 2 gün dolaşabildi. Görebildiği arkadaşlarını, köylülerini gördü, özlemini giderdi. Sonra da gece gündüz sürecek yoğun bir çalışmaya daldı. Mahmut, kadınlar, çocuklar kendisine yardımcıydılar. Fadime gelin çocuklu olduğu için evde kalıyordu. Küçük çocuklara bakıyor, yemeği pişiriyordu. Molla Mahmut'un evinde yaşam aynı eskisi gibi sürüyordu ama roller değişmişti. Kendi yerini Selim almıştı şimdi. İşin ağırı onun omuzunda yürüdüğü için hep ona özen gösteriliyordu. Mahmut gizli bir yıkıntı duyuyordu içinde ama belli etmiyordu. Tam tersi, abartılı bir önemsemeyle Selim'i yüceltiyordu durmadan. "Kendini fazla yorma oğlum, dinlen biraz. Allah'ın günü bugün değil ya, yavaş yavaş." "Ben gitmeden harmanı kaldırmalıyız baba, size iş kalmasın." "Kalsın varsın, gerisini biz yaparız gayrı. Hem köylünün işi biter mi? Bu bitse başka bir iş çıkar." "Onlar kolay, ben harmanı kaldırayım da siz onları yaparsınız. Tırpan, tırmık, kanıyla sap taşıma 10-15 gün sürdü. En zoru tırpan biçmekti. Mahmut da yardım etti bir uçtan ama eskisi gibi çalışamıyordu. İkide bir doğrulup belini dinlendiriyordu. Bir de sigara içtiği için olacak, nefesi kabarıyordu. Yere oturup uzun uzun öksürüyordu. Kadınlar su yetiştiriyorlardı arkasından. "Bu kadar tütün içme diyorum sana. Ne hallere giriyorsun, şuna bak. Yazık değil mi tatlı canına?" Hacer önüne oturup çıkışıyordu. Selim ileriden sesleniyordu. "Sen bırak baba, ben içiyorum, biçiyorum işte. Git Kaan'ın gölgesine otur." Mahmut yanıtlamıyordu bunları. Biraz dinlenip doğruluyor, tekrar tırpanı sallamaya başlıyordu. İçinde bir karanlık vardı. Kızıyordu bir şeylere. "Yaşlanıyorum demek. Gücüm azalıyor. Çoluk çocuk bile azarlıyor baksana. Böyle olacak adam mıydım ben? Hey dünya!" İkide bir doğrulup çevreye bakınıyor. Komşu tarlalara, bildik tepelere, köylüler öbek öbek çalışıyorlardı. Kendi yaşında hemen kimse yoktu. Bu sıcakta, bomboş göğün altında öldürücü bir çalışma sürüp gidiyordu. Bunca uğraşların, çilelerin sonunda gerçek buydu işte. Gene tarlada, tırpan elde. "Öf, öf!" diyerek soluk bıraktı. Anlatılmaz bir kargış vardı içinde. Kime ne diyeceğini, nasıl anlatacağını bilemiyordu. "Ayşe, suyu getir hele." Geride anasıyla birlikte tırmık çekiyordu kız. Tırmığı bırakıp yürüdü. Boyu iyice uzamış, incecik bedeniyle anızları hışırdatarak geldi. Eli yüzü kavrulmuştu. Kara gözleri fıldır fıldır dönüyordu. "Buyur baba." Mahmut yere çömelip elini yüzünü ıslattı, başına dikip içti. "Kan gibi olmuş mübarek. Gidip taze su getireyim mi?" "Sonra getirirsin. Abine de ver." Az konuşurdu. Hep çatık kaşlı. Ayşe'nin ikide bir dinelip yan tarlaya bakmasına kızıyordu. Bir dalgası mı var nedir? Ama anlamazlığa vuruyordu. Bu yaşta kız. Akşama kadar işin içinde. Vay yavrular vay. Acıyordu bir yandan. Biz süründük, bunlar da sürünecek. Başka bir şey gelmiyordu elinden. Öğlen sonu pelit ağacının gölgesine toplanıp yemeğe oturdular. Ortalık alafa kesmiş yanıyordu. "Ayşe, al güğümü, su doldur gel. Ağzını açma oralarda, yürü." Anlamıştı babasının ne dediğini. "Ne zaman ağzımı açmışım, elbet yürüyeceğim." Hiç sözün altında kalmazdı. Mahmut üstelemedi. "Hadi," elini salladı kovar gibi. Selim her yeri tere batmış oturdu gölgeye. Boynunu göğsünü uyuşturup dinlendirdi. "Nasıl? Askerlik mi kolay, rençberlik mi?" "İkisi de kolay." "He, kolay. İkisi de zor demez de." "Niye zor olsun baba? Kolay valla." "Gençlikte öyle gelir insana. Ben de yorulmak nedir bilmezdim. Ama şimdi ı-ı." Hacer söz vurdu. "İhtiyarladın demek. Hani hiç kabul etmiyordun? Etsek de etmesek de mal meydanda işte. Selim gelmeseydi bu yıl zor kalkardık altından." Gizli bir yaranma tınısı mı vardı sesinde? Sonradan ayrımına varıp başını eğdi. "He Mahmut, ne hallere düştün? Sen böyle olacak adam mıydın?" Kınadı kendisini. "Nerede kaldı bu kız?" Sözü değiştirdi. Ayşe'nin gelmesini beklediler. İlerideki derede bir çoban çeşmesi vardı. Oradan alırlardı suyu. Nazife yoğurt ezdi. Hacer öbür yemekleri çıkardı ortaya. Hepsi de yorgundular, terliydiler. Konuşacak halleri yoktu. "Sen başla Selim, acıktın." "Yok, birlikte yeriz." "Gördün ya Ankara'da nasıl yaşıyorlar. Bir de buraları. Karşılaştır işte ne haldeyiz." "Ne yapacaksın? Bizimki de böyle." Nasıl rahat adamlar? Bu köylü milleti gibi rezil millet yok. Bildim bileli böyle, değişmiyor. Ağaca yaslanmış dura dura söylüyordu. Yüzü kararmıştı iyice. Hep bunları söylersin boşuna, dedi Hacer. Boşuna ya, boşuna. Sen nereden bileceksin ha kadın? Ne yapalım? Bize ne elin rahatından? Bize ne olur mu? Biz de Allah kuluyuz be. Ayşe sırtında dolu güğümle soluk soluğa geldi. Karayağız yüzü terlemiş, küçülmüştü. Yemekten önce soğuk su içtiler arka arkaya. Önce Mahmut, sonra Selim, sonra kadınlar. Oh Allah, ölenlerin canına değsin. De hadi doyurun karnınızı. Bu yorgunluğun üstüne kimde iştah kalmıştı? Ekmekler kurumuş, yoğurt ekşimiş, bir de karıncalar gezinir pilavın üstünde. Yaşamı yazıcılar, nasıl girmişler ta heybenin içine? Onlar bizden küçük ana aldırma. Yorgun birer gülücükle geçiştirdiler. Konuşmadan yediler yemeklerini. Mahmut'un dişleri de eksikti yanlarda. Lokmaları geveleyip duruyordu. İkide bir su alıyordu ağzına. Hep tarlaya bakıyor, işi düşünüyordu. Sonra geri çekilip ağaca yaslandı, sigara yaktı. Yenikti. Yüzü durgundu. Ankara'ya gidip geleli başka bir acıyla dolmuştu içi. Kimseye anlatamıyordu. İkide bir cinini çekiyordu. Harman bitmeden Selim'in günü doldu. Bir sabah erkenden uğurladılar. Savurmak, toplamak, samanı çekmek gene Mahmut'un omuzuna kaldı. Toz toprak içinde yorgun bedenini ve ağrıyan belini dinlendire dinlendire 15 gün daha çalıştı. Rahat bir yatak bulsa hiç uyanmadan 3 gün 3 gece uyuyabilirdi. Öyle yorgun düştü. Yazgı, içine tüküreyim senin diye söyleniyordu. 68. İsmail yavrum, bu babana ne oldu senin? Ne arar ne sorar. Eski arkadaşı değil miyim ben? Aramızda bir şey geçti de haberin mi yok? Bilmiyorum emmi. Bizimle de dargın gibi. Kimseyle konuşmuyor. Kendini diniyeye verdi iyice. Habire namaz kılıyor. Aklına esti mi tacım dedeye gidiyor. Ne zaman ararsak ya orada buluyoruz ya hocanın yanında. İyi emme, ne oldu bu adama yahu? Şaşıyorum. Bir kabahat mi işledik? Yok emmi, ne kabahati? Dedim ya, içine kapandı. Başka biri olup çıktı. Şimdilik böyle gitsin bakalım. İleride ne olur bilemem. Allah Allah. Bir adam nasıl bu kadar değişebilir? İsmail boynunu büküp yürüdü. Mahmut arkasından bakıp düşündü uzun uzun. Evin köşesine gölgeye oturmuştu. Çocuklar oturmuştu biraz ileride. Küçük oğlu Galip, torunu Kezban, komşu çocukları. Tozun toprağın içinde yatıp yuvarlanıp duruyorlardı. Mahmut görmeden bakıyordu onlara. Birbirlerine toprak atmaya başlayınca ayıktı. Yapmayın işte. Gözünüze toprak kaçar. Güzel güzel oynayın. Kezban'ın burnu akmıştı. Saçı başı darmadağındı. O haliyle gülüyordu. Gel buraya Kezban. Burnunu sileyim. Gel. Çocuk dilini çıkarıp kaçtı. Gel diyorum Hızır. Galip, getir Kezban'ı buraya. Galip 6-7 yaşlarındaydı. Hepsinden daha iriydi. Kezban'ı arkasından kucaklayıp zorla getirdi babasının yanına. Kız bacaklarını sallıyor, çırpınıyordu. Burnunu silip temizledi. Hadi oyna, şimdi git. Eşek diyerek kaçtı elinden kurtulunca. Terbiyesiz, anana söylemez miyim seni? Dilini çıkardı gene. Arsız bir şeydi. Mahmut'un yerinden kalkacak gücü yoktu ki kalkıp gerekeni yapsın. Ah seni Hınzır diyerek başını çevirdi. Arkasını duvara yasladı. Üstü başı bakımsızdı. Kırçıl sakalı uzamıştı iyice. Tıraş olmaya üşeniyordu. Elleri titreyerek sigara sardı usul usul. Yaşlı bir insandı şu görünümüyle. Köyde ne olup bitiyor hemen hiç haberi yoktu. Evden çıkmıyor, kimseyle fazla ilgilenmiyordu. İbrahim Bey'in oğlu gelmiş, 50 dönüm tarla satmışlar. Hep başkalarından duyuyordu. Ne kendisi gidiyor, ne onlar arıyordu. Köyde birçok şeyler değişiyordu usuldan. Muhtar odasına telefon bağlanmıştı. Kimle konuşacaktı telefonla? Gidip görmedi bile. Merak etmiyordu. Gelen, giden, kendisine bir şey soran da yoktu. İyice kapanmıştı eve. Fadime gelin çocuklara bakmak için dışarı çıktı. Baktı, kayınbabası duvara yaslanmış uyukluyor. Baba, dedi usulca, içeri gir de uyu. Burada üşürsün. Mahmut kımıldandı. "Uyumuyorum kızım," dedi. "Yüreğim geçivermiş azıcık. Nerede çocuklar?"
"Bilmem, ben de onlara bakıyorum. Az önce oynuyorlardı şurada. Köy içine gittiler herhalde."
"Niye saldın? Gitmesinler dedim sana."
Sinirli sinirli yürüdü. Arkasından baktı Mahmut. Başını iki yana salladı. Elinde sönmüş sigarasını tekrar yaktı. İlk dumanla öksürmeye başladı. Zayıf göğsü inip inip kalkıyordu. Bir de ağrıyordu içinde bir yerler. Zorlukla doğruldu. Yıllanmış paltosunu omuzlarına aldı.
"Of, of, of. Yaşlanıyoruz gayrı. Gidiyoruz iniş aşağı." Çoluk çocuk azarlamaya başladı. 35. ayrımın sonu. Devamı 36. ayrımda. Sayfa 421.